Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 39. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm ketojenik diyet hakkında olacak. Bu diyet neden herkese göre değil, aslında tarihte ilk olarak nasıl ortaya çıktı? Günümüzde nasıl amacından sapmış şekilde kullanılıyor? Büyük şirketlerin satış ve pazarlama stratejilerinin nasıl kurbanı oluyoruz? Bütün detaylara girdiğimiz bu bölüm, umuyorum bu diyeti takip etmeyi düşünen insanlar için ya da hali hazırda takip eden insanlar için çok faydalı olacak. Sonuna kadar dinlediğinizde ne demek istediğimi detaylı bir şekilde anlayacaksınız. Sorularınız olursa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Dersimiz Fitness başlıyor. İlk olarak ketojenik diyetin tarihçesiyle başlamak istiyorum. Bu diyet nasıl ortaya çıktı? Neden birçok insan bu diyeti takip ediyor? Avantajları, dezavantajları, hangi insanlar için faydalı, hangileri için gereksiz bir diyet? Bu konuyla başlayalım. Aslında baktığınız zaman bu diyet insanlık tarihinin en eski diyetlerinden bir tanesi. Biz işte avcı toplayıcı atalarımız ne yapmış? Avlanmış, hayvan eti yemiş, yüksek protein almış, yüksek yağ almış. Karbonhidrat tarım gelişene kadar henüz ortalıkta çok fazla yokmuş. Tabii ki ağaçlardan meyveler vesaire yenmiş bu süreçte. Fakat ağırlıklı olarak diyetin %80'i hayvansal proteinlerden oluşuyor. Proteinle birlikte zaten yağ da almış oluyorsun. İnsanlık tarihinde istemsiz bir şekilde uzun bir süre bu diyet takip edilmiş. Bilinçli olarak bu diyet ilk olarak M.Ö. 500'lü yıllarda uygulanmaya başlıyor filozoflar tarafından. O zamanki düşünürler uzun süre oruç tuttuklarında, sistemlerine herhangi bir karbonhidrat ya da farklı yemekler sokmadıklarında düşünce kalitelerinin daha iyi olduğunu, aynı şekilde meditasyon yapan yogilerin vesaire çok daha rahat bir şekilde transa geçtiklerini, odaklanabildiklerini, bilişsel yeteneklerinin çok daha güçlü olduğunu fark ediyorlar. Hatta Hindistan'da bazı yogik kültürlerde ormanda 40 gün geçirip hiç yemek yemeyen, sadece suyla beslenen insanlar oldukça yaygınmış. Tabii o zamanlar bu ketojenik diyet olarak bilinmiyor ve şu anki uygulanan ketojenik diyetten çok farklı. Hani oruç tutmaktan bahsediyorum. Ama zaten ketojenik diyetinde orucun da temel mantığı enerjiyi karbonhidrattan, glikozdan almak yerine vücudumuzda depoladığımız yağ hücrelerini enerji olarak kullanmaya teşvik ettiğimiz bir sistem geçişi. Sisteme uzun süre şeker girmediğinde, karbonhidrat girmediğinde vücudumuz ketonlar üretmeye başlıyor. Bu ketonlar da ketosis denilen duruma geçmemizi sağlayarak vücudumuzda depoladığımız yağ hücrelerini enerji olarak kullanmaya teşvik ediyor bizi. O zamanlar bu oruç tutularak, işte sisteme hiçbir şekilde yemek sokmayarak yapılmış. Hatta işte dini topluluklara baktığın zaman her kültürde, ister Hristiyan, Yahudi, Müslüman, Hindu, herhangi bir dine baktığın zaman hemen hemen her dinde oruç tutmak bir şekilde bu kültürün içine işlemiş. Ve bu dini toplulukların gelenekleri yüzyıllardır süre geliyor. O yüzden oruç tutmaya baktığın zaman sadece günümüzde uygulanan bir diyet tarzı değil, insanlık tarihinin ilk zamanlarından bu yana düzenli olarak pratik yapılan bir alışkanlık. Ama tabii her topluluğun bunu ifade ediş şekli farklı. İşte o zamanlar herhangi biri felç geçirdiğinde ya da sinirsel bir hastalık yaşadığında Tanrı'nın o kişiyi lanetlediği düşünülüyormuş. Ve o zamanlar oruç tutma da böyle dini bir ritüel. İşte o kişilerin oruç tuttuklarında iyileşecekleri tahmin ediliyormuş ki gerçekten de şu an günümüzdeki araştırmalar ketojenik diyet takip edildiğinde sinirsel hastalıklarda ciddi oranda bir iyileşme sağlandığı görülüyor. Zaten modern zamanda bilimin gelişmesiyle birlikte ketojenik diyet ilk olarak epilepsi hastaları ya da diğer sinirsel hastalıklar geçiren insanlar üzerinde kullanılmaya başlanıyor ve çok güzel sonuçlar alınıyor bunun neticesinde. O zamanlarda bu işte farklı şekillerde ifade edilerek deneme yanılma yöntemleriyle bir şekilde keşfedilmiş. Oruç tuttuklarında bu tarz sinirsel hastalıklardan iyileştiklerini görmüşler insanlar. Ama işte bunu farklı bir amaca bağlamışlar. Tanrı seni lanetledi. Eğer oruç tutarsan, işte onun için ibadet edersen seni affedecek gibisinden bir anlam çıkarılmış. Zaten dini pratiklerin çoğuna baktığın zaman hangi din olduğu fark etmez. Yaptıkları şeyler genelde mantıklı bir bilimsel gerçeğe dayanıyor. Fakat onların ifade ediş şekli biraz genel mantığa uymuyor. Bir de zaten insanlık tarihinde her zaman yemek ulaşılabilir değilmiş işte. Bazen avlanmaya çıkıyorsun, günlerce belki yemek bulamıyorsun. O süreçte aç kalıyorsun, oruç tutuyorsun istemsiz bir şekilde. Bugün günümüzdeki gibi her gün yemek yediğimiz süre aslında çok daha yeni, taze. Biz uzun bir süre istemli ya da istemsiz bir şekilde insanlık tarihi boyunca oruç tutmuş canlılarız. Sistemimiz, bazı mekanizmalarımız buna göre gelişmiş. Ama şimdi tabii çocuklarda bu sinir hastalıkları yaşandığı zaman 1920'lerde işte Dr. Russell diye bir adam ketojenik diyeti ortaya atıyor. Çünkü çocukların hiçbir şey yemediğinde, uzun süre oruç tuttuğunda diğer sağlık unsurlarının kötüye gittiği görülüyor. Hani bir şekilde onlara besin sağlamak gerekiyor bu süreçte. Ve o zamanlar şu sonuca varılıyor. Aslında bizim sinirsel hastalıklarımızın iyileşmesine yardımcı olan unsur karbonhidratı tamamen kesmek. Protein ve yağ yediğin zaman karbonhidratı sıfıra indirgediğin sürece vücut enerji sistemi olarak ketonları kullanıyor. Dolayısıyla bu tarz epilepsi, felç tarzındaki hastalıklardan etkili bir şekilde iyileşme sağlanıyor. Tabii ne oluyor bu süreçte? Vücuda karbonhidrat girmiyor. Yani glikoz, şeker alamıyorsun. Dolayısıyla enerji ihtiyacını yağlardan karşılamak zorunda kalıyorsun. Sürekli yağ ve proteinle beslendiğin için vücudun ketonlar üretiyor ve enerji olarak vücudundaki yağ hücrelerini depolanmış yağ hücrelerini kullanıyor. Bu diyeti takip eden insanların ciddi oranda yağ oranlarını düşürdükleri görülüyor. Zaten o şekilde popüler oluyor. Tabii günümüzde büyük şirketlerde bu durumdan avantaj sağlamak için, bu durumu paraya çevirmek için hemen cımbızla alması gerekenleri alıp halkı manipüle edip bir şekilde bilimi çarpıtarak insanları kandırıyorlar. Bunun detaylarına birazdan gireceğiz ama bunun öncesinde vücudumuzun bu enerji sistemini birazcık daha detaya girerek anlatmak istiyorum. Hani vücudumuz karbonhidrat ve yağ arasında nasıl bir seçim yapıyor? Enerji sistemi nasıl işliyor? Biraz bundan konuşalım. İnsanoğlunun vücudu ana olarak 4 temel elementten oluşuyor. Yaklaşık %96'sı. Nedir bunlar? Karbon, hidrojen, oksijen ve de nitrojen. %96'mız bu elementlerden oluşuyor. Vücudumuzun yaklaşık %65'i oksijen. Yaklaşık 18.5'i makalelerde öyle geçiyor. Karbon, %9.5'i hidrojen, %3.5'i de nitrojen olarak bölünmüş. Peki biz karbonu nasıl alıyoruz vücudumuza? Yediğimiz besinlerden protein, karbonhidrat, yağ hepsi karbon içeriyor. Bu besinlerin kimyasal zincirlerine baktığın zaman hepsinin içeriğinde mutlaka karbon elementi var. Peki biz nefes verdiğimizde ne oluyor? Karbondioksit veriyoruz, yani karbon atıyoruz dışarı. Yediğimiz besinlerle karbon alıyoruz, nefes vererek karbon veriyoruz. Vücudumuzdaki bu karbon dengesi de bizim fiziksel görüntümüzü belirliyor. İşte hani diyoruz ya, ne kadar kalori yiyorsun, ne kadar kalori yakıyorsun. İşte enerji dengeleri burada bu şekilde oluşuyor. Ne kadar karbon alıyorsun, ne kadar karbon veriyorsun. Her nefes verdiğinde karbon azalıyor vücudunda. Ama bu karbon da spesifik bir bölgeden gitmiyor. Genel olarak vücudundaki toplam karbon miktarından azalıyor. Yani biz yağı hiçbir zaman bölgesel olarak veremiyoruz. Sadece bacaklarımdaki yağ vereyim, sadece kalçamdaki yağ vereyim şeklinde bir lüksümüz yok. Genel olarak total karbondan eksiliyor. Eksildikçe şeklin ona göre değişiyor. Bu yüzden mekik çekerek karın yağlarından kurtulmak bilimsel olarak imkansız. Sen genel olarak işte bacak çalıştığında, sırt çalıştığında o karbon dengesini, kalori dengesini ayarladığın zaman genel olarak vücudundan yağ kütlesi azalıyor. Bölgesel olarak yağlardan kurtulma diye bir şey yok. Anca ameliyat olursun vesaire. Onun da birçok dezavantajı var zaten. Hani bir gün o konuyu da detaylı bir şekilde ele alırız. Biz bölgesel olarak kas inşa edebiliyoruz ama bölgesel olarak yağ yakamıyoruz. Böyle bir şey bilimsel olarak mümkün değil. Bu yüzden zaten ter atarak, mekik çekerek yağ yakmak tamamen bilimsel olarak saçmalık. Enerji dengelerini algıladığın zaman yağ yakımı, kas yapımı, fiziğini istediğin şekle sokmak çok daha kolay olacak. Şimdi yediğimiz her besinde karbon var dedik değil mi? İşte proteinde, yağda, karbonhidratta. Bu 3 makro besin değerinden şu an bizim odaklanmamız gereken, yani ketojenik diyette konuşmamız gereken şeyler yağ ve karbonhidrat. Çünkü bizim vücudumuz enerjiyi temel olarak bu 2 makro besinden alıyor. Biz karbonhidrat yediğimiz zaman vücudumuza karbonhidrattan gelen karbonlar girdiği zaman bunlar kasta depolanıyor. Karbonhidrat, şeker, glikojen, glikoz bunların hepsi temel anlamda aynı şeyler. Sadece glikoz bunun en küçük yapı taşı birimi. Yani protein ve amino asit gibi düşün. Karbonhidrat, glikojen, glikoz, amino asit, yani en küçük yapı taşı. Biz glikoz olarak depoluyoruz bunu kasımızda. Bu yüzden aslında bizim kaslarımızın kullandığı temel enerji kaynağı, ilk enerji kaynağı karbonhidrat. Zaten bunun detaylarını 33. bölümde detaylı bir şekilde girmiştik. Karbonhidrat buzdolabıydı, yağlar dondurucuydu. Dondurucudan enerji almak çok daha zor, açılması lazım ama buzdolabı hemen ulaşılabilir enerji. Bunu bir diğer örnekle de şuna benzetebiliriz. Yağları böyle ateşe attığın büyük odunlar olarak düşün. Karbonhidratı da böyle talaş olarak düşün. Talaş çok daha hızlı yanar değil mi? Vücutta da aynı şekilde karbonhidrat çok daha hızlı bir şekilde enerji olarak kullanılıyor. Zaten vücudun fazla karbonhidratı yağ dönüştürüyor, buzluğa atıyor. Çok fazla buzdolabı dolarsa buzluğa taşıyor. Yani yağ olarak depoluyor. Bu örnekte yağları ne dedik? Büyük kütükler, ateşe attığımız büyük kütükler. Dolayısıyla yavaş yanıyor ama çok fazla enerji sağlıyor bize. Glikoza baktığın zaman yani ne karbonhidrat? Karbonhidrat ne? İşte senin yediğin meyve, pirinç, makarna, ondan sonra ekmek, yediğin herhangi bir karbonhidrat. Yapı taşı ne? Glikoz. Glikoz 6 tane karbon içeriyor bileşiğinde. Peki yağa baktığın zaman yağ ne? İşte 3 farklı yağ asitinden oluşuyor. Her bir yağ asitinde 16 tane karbon var. Triglyceride. Yani basitçe bizim vücudumuz yağı parçaladığı zaman 300 ATP çok fazla enerji açığa çıkarıyorken karbonhidratı parçaladığında çok daha az enerji açığa çıkıyor. Burada enerji ihtiyacına göre de değişiyor. Yani aerobik mi anaerobik mi? Ne demekti bunların arasındaki fark? Aerobik egzersizler işte yürüyüş yapıyorsun, bisiklete biniyorsun, belki yüzme yapıyorsun. Kalp ritmin ne kadar zorlanıyor? Anaerobik egzersizler ne? Patlayıcı egzersizler, güç egzersizleri. Yani oksijensiz solunum yaparak ihtiyaç duyduğun egzersizler. Vücuttan sen neyi yapmasını talep ediyorsan ona göre farklı bir enerji sağlıyor sana. Anaerobik enerji sisteminde yaklaşık 2 ile 4 ATP açığa çıkıyor. Aerobik enerji sisteminde ise yaklaşık 25-30 ATP. Ama yağlar her türlü oksijene ihtiyaç duyuyor parçalanmak için, enerji olarak kullanılmak için. İşte fat oxidization deniliyor bu sürece. Yani bir yağın vücutta enerji olarak kullanılabilmesi için oksijene ihtiyaç var. Biz yağı anaerobik solunumda enerji olarak kullanamıyoruz. Yani işte sen güç antrenmanları yaptığında ya da patlayıcı güçle atletler vesaire antrenmanlarında bu yüzden karbonhidratla çok daha iyi performans sergiliyorlar. Zaten bazı profesyonel atletlere baktığın zaman günde 500, 600, 700 grama kadar karbonhidrat alıyorlar. Çünkü karbonhidrat gerçekten atletik performans için en ideal enerji kaynağı. Neredik karbonhidrat, glikoz kasta depolanıyor. Dolayısıyla herhangi bir enerji ihtiyaç durumunda direkt olarak vücuda enerji sağlayabiliyor. Yağ çok daha fazla enerji sağlıyor. Fakat kandan kas hücresine gelmesi, kas hücresinden hücrenin içine girmesi, hücreden mitokondriye gelmesi yani enerji olarak kullanılması vücutta biraz zaman alıyor. İşte o yüzden zaten ketojenik diyeti takip edenler ya da işte uzun süreli oruç tutanlar vesaire vücutlarında bu ketonları geliştirdikleri zaman yani vücudun enerji sistemini tamamen yağa döndürdükleri zaman çünkü vücuda karbonhidrat almıyorlar. Vücuda karbonhidrat almayınca vücutta enerjiye ihtiyacı var. Karbon parçalayarak enerji açığa çıkartması gerekiyor. Dolayısıyla yağlara yöneliyor. Ne demiştik? Trigliseritler çok daha fazla 300 ATP'ye kadar çünkü çok fazla karbon içerdiği için enerji sağlayabiliyor. O yüzden bu diyeti takip edenler gerçekten vücutlarını ketosise geçirebilirlerse çok fazla enerji hissediyorlar vücutlarında. İşte bazı atletler bu diyeti kullanarak hiç yorulmadıklarını ifade ediyor. Performanslarının çok daha arttığını ifade ediyor ama burada vücuttan nasıl bir enerji talep ettiğin çok önemli. Eğer sen bir powerlifter'san, bir güç, anaerobik egzersizler için enerji talep ediyorsan vücuttan karbonhidrat yemen çok daha ideal. Ama sen kardiyovasküler egzersiz yapıyorsan işte koşular, yüzmeler, bisikletler vesaire ketojenik diyet takip edebilirsin. Gerçekten ketosize geçebilirsen vücudun sana çok fazla enerji sağlayacak. Karbonhidrat 3 farklı yerde depolanıyor. Karaciğerin, kanın, bir de kaslarında. Sen bugün kan testi yaptırsan büyük ihtimal kanında yaklaşık 2-3 çorba kaşığı kadar şeker çıkar. Yani çok fazla şeker depolayamıyorsun kanda. Zaten kanda çok fazla şeker depolamak da iyi bir şey değil. Hani kan şekeri yükseliyor, işte şeker hastaları vesaire zaten ana problemleri bu kanlarında gereğinden fazla şeker olması. İkinci depolama alanı karaciğerin. Ve karaciğerin boyutuna baktığın zaman da yaklaşık elin kadar yani. Depolama hacmi çok büyük değil. Üçüncü şeker depoladığımız, karbonhidrat, glikoz depoladığımız yer neresi? Kaslarımız. Kaslara baktığın zaman vücudundaki en büyük depo kas. Bu yüzden kas kütleni ne kadar arttırabilirsen aldığın şekeri enerjiye o kadar rahat bir şekilde çevirebilirsin. Fazla şeker vücutta yağa dönüşüyor. Kas kütlen ne kadar fazla olursa hiçbir şekilde aldığın enerji yağ dönüşmeden fiziğini ideal şekilde koruyabilmene imkan sağlıyor sana. Bu yüzden kas kütleni arttırmak çok önemli. Kas kütlesi bildiğin vücutta sünger görevi görüyor. Kolesterol, kan basıncı, stres, kan şekeri bunların hepsine çözüm bulabileceğin bildiğin mucizevi bir organ kas. Günümüzde yapılan araştırmalar sadece direnç antrenmanı yaparak ölüm riskini %15 azalttığını gösteriyor. Yani 70 yıl yerine 80 yıl yaşayabiliyorsun. Bu inanılmaz bir şey. Peki vücudundaki kas kütlesini arttırmak için 3. makronütriyente gelelim. Protein. Proteini yüksek almak zorundasın. Bu noktada karbonhidratla yağları aynı kefeye koyduk. İkisinden de enerji elde ediyoruz. Farklı enerji sistemleri için farklı makro besinleri kullanmamız gerekiyor. Bunları konuştuk. Protein her zaman yüksek olmak zorunda. Hangi diyeti takip ediyorsan et. Mevcut kas kütleni korumak istiyorsan, vücudunda sahip olduğun saf kas kütlesine bağlı olarak ideal olan hedeflediğin kilonun 1,5-2 katı protein alman gerekiyor. Bu noktada 2 tane 60 kilo bireyi düşünelim. Bir 60 kilo atletik kaslı olsun, diğer 60 kilo işte yağlı, kas kütlesi çok da yüksek olmayan bir birey olsun. Bunların alacağı protein değerleri değişir. Bizim almamız gereken protein miktarı tamamıyla sahip olduğumuz kas kütlesiyle alakalı. Çünkü kasın temel enerji birimi amino asit protein. Vücudundaki kas kütlesini arttırmak istiyorsan yine her zaman hedeflediğinden bir tık fazla protein almaya çalış. Ne oluyor? Sen direnç antrenmanı yaptığında kas siflerine zarar veriyorsun. Mikro yırtıklar oluşuyor. Senin aldığın karbon, aldığın amino asitle birleşerek o yaralı bölgeye kaynak yapıyor. Kaslarını daha güçlü hale getiriyor. İşte buna protein sentezi deniyor. Karbon enerjiyi sağlıyor. Karbonu nereden alıyoruz? Yağdan ya da karbonhidrattan. Proteinden gelen amino asitle birlikte de yaralı bölgeyi yamalayarak kaslarımızı daha güçlü hale getiriyoruz. Kas kütlesi sadece vücudumuzdaki fazla şekeri enerjiye çevirmek için değil, aynı zamanda bizim eklemlerimizi sabitlemek için, tendonlarımızı kuvvetlendirmemiz için, kemik sağlığımız için çok yararlı bir organ. Senin ne kadar genç göründüğün, sahip olduğun kas kütlesiyle doğrudan alakalı. Bu noktada da kas kütleni arttırmak istiyorsan karbonhidrat alman senin yararına olacaktır. Karbonhidrat almadan sadece yağdan karbon alarak kas yapabilir misin? Yapabilirsin. Evet, bu mümkün. Ama mümkünle ideal arasında bir fark var. İdeal olan her zaman karbonhidratı sisteme sokmak olacaktır. Çünkü karbonhidrat kasta depolanıyor. İhtiyaç olduğunda hemen enerjiye çevrilebiliyor. Zaten o yüzden acıktığında mesela canın ne çekiyor? Canın gidip işte avokado çekmiyor ya da işte ne bileyim zeytinyağı, tereyağı ya da yağlı herhangi bir şey işte çerez, merez çekmiyor. Acıktığında en çok canının çektiği, ihtiyacın olan şey şeker. Bir çikolata görsen hemen onu yemek istersin. Çünkü vücut hemen enerjiye çevirmek istiyor. Şekeri çok hızlı bir şekilde enerjiye çevirebiliyor. Kaslardan bahsettik, bir de beynimiz var değil mi? Beynimiz de enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ağırlıklı olarak glikojene ihtiyaç duyuyor. Vücudumuzdaki toplam tükettiğimiz glikojen miktarının bir kısmı da beyin tarafından kullanılıyor. Özellikle bununla ilgili yapılan güzel bir araştırma var. Stresli olduğumuzda beynimiz normalden %12 daha fazla şekere ihtiyaç duyuyor. Hemen işte bunun testini şöyle yapıyorlar. Bir gruba tanımadıkları bir topluluğa karşı konuşma yaptırmadan önce kan testi yapıyorlar. Kan şekerlerini ölçüyorlar. Bir de bu topluluğa karşı konuşmayı yaptıktan sonra işte zaten public speaking araştırmalara göre insan üzerinde en fazla strese sebep olan şeylerden bir tanesi bu yargılanma korkusundan dolayı. Bu gruptaki insanların beyinleri konuşmayı yaptıktan sonra %12 kan şekerlerinde düşüş görülüyor. Bu da aslında beynimizin ne kadar yüksek şekere ihtiyaç duyduğunun özellikle stresli olduğumuzda net bir göstergesi. Bununla ilgili satranç oyuncularının aldığı kalorileri görmüştüm, çok şaşırmıştım. İşte dünya satranç turnuvalarında falan adamlar bildiğin çok yüksek kaloriler tüketiyorlar. Aynı şekilde bunu sen de tecrübe etmişsindir. Bir sınava hazırlanıyorken, onu bunu yapıyorken sürekli kan şekerin düşüyor. Bir abur cubur yemek istiyorsun, şekerli bir şeyler atmak istiyorsun ağzına sınava çalışırken. Beynin şekeri emiyor. İnsanlık tarihi boyunca biz şekeri nereden elde etmişiz? Doğada bulduğumuz meyvelerden ve baldan. Ve tatlı bize şöyle bir şey çağrıştırıyor aynı zamanda. Tatlı olan şey zehirli olmuyor. Doğada bulduğun şey acıysa zehirli olma ihtimali yüksek. Fakat tatlıysa zehirli olma ihtimali çok düşük. Bu yüzden biraz da güvenli, hemen enerjiye çevirebileceğin güzel bir besin olarak aklında yer almış durumda. Yüksek protein, normal yağ ve sıfır karbonhidrat alarak obez olman imkansız. Bilimsel olarak imkansız. Zaten obezite günümüzün problemi. Yüzyıllar boyunca insanlık tarihinde böyle bir problem hiçbir zaman olmamış. Neden? Çünkü hep et yemişiz, etten protein almışız, hayvansal yağları almışız. Belki işte doğada meyve yemişiz, sürekli hareket etmişiz falan. Dolayısıyla diyetimizin %80'i hayvansal proteinlerden ve yağlardan oluşmuş. Ama tabii şimdi bunu duyduktan sonra da gidip sadece işte chicken breast kuru protein alıp ondan sonra işte yanına brokoli aldığında uzun vadede birçok sağlıksal sıkıntılar çekeceksin. Bu makronütrientlerin protein, yağ, karbonhidrat hepsinin bir önemi yeri var. Yaşam stiline göre, elde etmek istediğin amaçlara göre bunların hepsinden çeşitli şekilde yararlanabilirsin. Hangi diyeti takip edersen et, her zaman proteinin yüksek olmak zorunda yağ ve karbonhidrat arasında seçim yapabilirsin. Eğer kas yapmaya çalışıyorsan, performansını arttırmak istiyorsan, özellikle patlayıcı güç ya da maksimal gücünü, kaldırdığın ağırlıkları arttırmak istiyorsan, karbonhidratı kullanman senin avantajın olacaktır. Eğer benim böyle bir amacım yok, ben işte yürüyüş yapıyorum ya da kardiyovasküler aerobik egzersizler yapıyorum diyorsan, ketojenik diyet sana göre. Ketojenik diyet derken de günümüzde bize empoze edilen ketojenik diyetten bahsetmiyorum. Çünkü bize söylenen ketojenik diyette proteini de düşük alman gerekiyor. Bu tam bir saçmalık. Günümüzdeki ketojenik diyete göre sana söyledikleri şey, aldığın kalorilerin %70-80 civarı yağlardan gelmek zorunda. %5-10 civarı karbonhidrat, %10-15 civarı da proteinden gelmesi gerekiyor. Bu şekilde anlatılıyor bize. Fakat ketojenik diyetin tarihçesinden bahsettik. Günümüzde bu algının oluşturulmasının tek sebebi proteinin pahalı olması. Bu büyük şirketlerin proteinden para kazanamadıkları için, işte yani tavuğu, eti, balığı ketojenik diye sana nasıl satabilirler? Zaten bunların doğada ulaşılabilir olmasından dolayı senin bu şirketlere, aracılara ihtiyacın yok. Ve protein bu makro değerler arasında en pahalı olanı, karbonhidrat ve yağ kıyasla. Dolayısıyla ne yapıyorlar? İşte sana ketojenik kraker, ketojenik çikolata, popcorn. Ben su bile gördüm. Ketojenik su yazıyor. Hani insanlarda şöyle bir algı yarattılar. Eğer bu ketojenik ise kesinlikle sağlıklıdır. İşte kilo vermeme yardımcı olur. Bir de bunları işte proses işleme tabi tutulmuş gıdalara yapıyorlar etiket olarak. Ketojenik cips. Ya cipsin neresi, neyi sağlıklı olabilir? Sen keto yazınca onda bir şey değiştirmiyorsun ki. İnsanların da işte vicdanını rahatlatıyorlar. Hani ben en azından ketojenik popcorn yiyorum, ketojenik çikolata yiyorum. İşte bir şey yapmaz falan. Tatları da zaten bok gibi. Hani onu yiyeceğine git adam akıllı çikolataya bari. Hani aynı şey. Hiçbir farkı yok. Amerika'nın şu anda bir numaralı sağlık problemi obezite. Sadece Amerika'nın da değil. Amerika çok fazla nüfus sahibi olduğu için ve araştırmaların çoğu orada yapıldığı için oradan örnek veriyorum. Dünyanın şu an en ciddi sağlık problemi obezite. Baktığın zaman kalp krizi olarak görünüyor ama kalp krizine en fazla sebep olan şey obezite. Obeziteye sebep olan en büyük faktörün de zaten işleme tabi tutulmuş gıdalar olduğu biliniyor. İşte yani pakete girmiş çikolatalar, krakerler, çikolatalar vesaire. Aynı şekilde işleme tabi tutulmuş etler de olabilir. Tabii onlar da protein içerdiği için biraz daha hani az sağlıksız. Ama ağır işleme tabi tutulmuş gıdalar obezitenin en büyük sebebi. Neden? Çünkü bu gıdalar senin çok fazla yemene sebep oluyor. Sen tamamıyla doğal besinlerden, işte protein yiyerek, sebze yiyerek işleme tabi tutulmuş gıdalar kadar yüksek kalori alma ihtimalin yok. O cips, patates, kraker, çikolata sana bir şekilde yedirtiyor kendini. Günün sonuna baktığında bununla ilgili birçok deney var. 500-700 kalori çok daha fazla alıyorsun. İşleme tabi tutulmuş gıdaları diyetine soktuğun zaman. Sen zannediyorsun ki işte ben sadece bir tane çikolata yedim, işte çok fazla bir şey yemedim. Ama tamamıyla çöp kalori almış oluyorsun sistemine. Ne yediğin kadar ne yemediğin de önemli. Yani tamam, belki işte sadece çikolata yiyorsun, kraker yiyorsun ama o gün vücuduna sokman gereken hiçbir makro besini sokmadın. Proteinine, karbonhidratına, yağına, işte mikro besinlere, vitaminlere, minerallere, bunların hiçbirine dikkat etmedin. Sadece çikolatayla, krakerle yani vücudunun, beyninin sağlıklı bir şekilde performans göstermesini nasıl bekleyebiliyorsun? Bunu şöyle düşün. Bir yere tatile gideceksin. Sadece bir valiz alma hakkın var. O valizin işte ebatları belli, kilosu belli. 20 kilo atıyorum. Sen bu hacmi gereksiz eşyalarla mı doldurmak istersin yoksa gerçekten senin ihtiyacın olacak oraya gittiğinde kullanacağın eşyalarla mı? İşte yüksek protein o çantadaki atlet kilot, öyle düşün. Almak zorundasın. Yani midenin belli bir kapasitesi var. Tıpkı o alacağın çanta gibi. Bunu nasıl doldurduğun senin yaşam kaliteni, sağlığını direkt etkiliyor. Senin o gün ağzına soktuğun bir kraker, bir çikolata senin alman gereken proteinden uzaklaştırıyor seni. Kendini kandırıyorsun sadece. Diyorsun ki tamam hani ben bunu yiyorum. İşte bir şekilde açlığımı bastırıyorum. Gün sonuna baktığınız zaman çok fazla yemek yememiş oluyorsun falan filan. Kendini kandırıyorsun. Olay yemek yememek değil ki. Neleri yemedin o gün? Sokman gereken hangi besinleri sokmadın? Hayır, zaten doğal besinleri tükettiğinde çok daha az kalori yediğini göreceksin. Belki çok fazla bir şey yiyormuşsun gibi görünüyor ama o pakete giren şeylerden aldığın kalorilerin sayısı çok daha fazla. Burada çok büyük bir oyun dönüyor. Bakın her ülkede bu değişiyor. Ama Amerika'da o senin işte pakete girmiş ürünlerin arkasında böyle bir besin değerleri yazan çizerge var ya. Onların %20 yanlış yazılmasına izin veriyorlar. İşte %20 hata payı vardır diye. Bildiğin Amerika'da bu yasal olarak serbest. Zaten o yüzden işte Coca-Cola'lar zero kalori diyor. Ya nasıl zero kalori? Ya böyle bir şey imkansız. sen şekerli bir içecek yiyorsun ve sıfır kalori alıyorsun. Ya buna nasıl inanıyor insanlar zaten ben şaşırıyorum. Harbi de bu büyük markalar işte büyük şirketler bunu yapınca ister istemez insanda böyle bir güven oluşturuyor. Her televizyonu açtığında Coca-Cola'nın reklamını görüyorsun. Sağa dönüyorsun McDonald's, sola dönüyorsun Burger King. Algı operasyonu senin bilinçaltına o kadar fazla işlemiş ki sen bunu o kadar fazla normalleştirmişsin ki içinde hiçbir şüphe duymuyorsun, güveniyorsun bu markalara. %20'lik yanılgı çok büyük bir yanılgı. İşte enerji içeceklerinin, diğer şekerli içeceklerin, kolaların, onların bunların hepsinde sıfır kalori yazıyor. İmkansız. Su dışında hiçbir şey sıfır kalori olamaz. Ağzına sokuyorsan, şekerliyse, yiyorsan, çiğniyorsan mutlaka kalori alıyorsun ondan. Kendinizi kandırmayın. Breakfast cereal mesela işte bu kahvaltılarda yenilen işte kahvaltı gevreği. Marketin %70'ini kaplıyor bunlar. 45 milyar dolarlık bir sektör. Sen bu insanların devletlere rüşvet vermediğini mi düşünüyorsun? Ürünlerini satmak için her şeyi yapıyorlar. İşte birçok ketojenik diyetle ilgili araştırmalar çıkınca bu kahvaltı gevreklerinin aslında ne kadar zararlı olduğu ile ilgili araştırmalar günümüzde artmaya başlayınca bu sefer işte ketojenik cereal çıkartmaya başladılar. Ve insanlar hala daha alıyor. Ya gerçekten bu insan davranışlarını değiştirmek çok zor. Eğer sen bir ürünü yıllardır kullanıyorsan, hangi araştırmayı görürsen gör, hangi zararını vücudunda hani yaşarsan yaşa, o tüketim alışkanlığını değiştirmek gerçekten çok zor. Ve dediğim gibi sen belki farkında değilsin ama reklamlarda orada burada sürekli senin bilinçaltınla oynanıyor. Bunlar gözünün önüne sokuluyor. Ve bu şirketler protein olayına girmek istemiyorlar çünkü protein pahalı. Proteinden para kazanamıyorlar. Sana işte yağ karbonhidratı bir şekilde böyle pakete sokarak kaktırıyorlar. Artık ketojenik protein tozu bile var ya. Yani hani bokunu çıkarttılar gerçekten. Günlük 1500 kalorilik bir ketojenik diyet sana söylenen ketojenik diyet takip ediyorsan günlük yemen gereken karbonhidrat miktarı sadece yarım muz, yarım muzdan fazlasını yiyemezsin. Yaklaşık 2 ölçekte protein tozu alabiliyorsun günlük. Geri kalan bütün kalorilerinin yağdan gelmesi gerekiyor. Dediğim gibi ketojenik diyet ilk etapta sinirsel hastalıkları işte felç, o, bu bunları iyileştirmek için kullanılıyor. Kilo vermek için değil, sonradan saptırılıyor. Bu hastalar üzerinde bu diyetler uygulandığında çok hızlı kilo verdikleri görülüyor. İşte sonra bunu marketing aracı olarak kullanıp normal insanlara satmaya çalışıyorlar. Neden o kadar hızlı kilo veriyorsun acaba? Kas kaybediyorsun. Ketojenik diyetin zaten orijinali de bu değil. Tarihçesini anlattım. Yüksek protein, yüksek yağ, düşük karbonhidrat. Ketojenik diyet bu. İşte çok fazla yüksek protein alırsan keton üretemiyorsun gibi bir görüş ortaya atılıyor. Bu tamamıyla sahip olduğun saf kas kütlesine bağlı. Vücut ağırlığının 1,5 katının altında protein aldığında kas kütleni koruman gerçekten zorlaşıyor. Hedeflediğin kilonun 1,5 katının altında protein tükettiğinde vücudundaki kas kütlesini korumak gerçekten zorlaşıyor. Sen zaten kas kaybediyorsan hangi diyeti uygularsan uygula hiçbir sana sağlık açısından faydası olmayacak. Zaten ketojenik diyeti en çekici kılan şeylerden bir tanesi işte sana sattıkları şu fikir. Vücudun depoladığın yağları enerji olarak kullanacak çok hızlı bir şekilde kilo vereceksin. Bakın ben daha önce ketojenik diyet takip eden birçok insanı çalıştırdım. Hani süreçlerine 1 yıl 2 yıl çok yakından şahit oldum. Özetle şöyle gelişti. 1-2 yıl boyunca antrenman yapıp güzel bir kas kütlesi inşa ettiler. Ondan sonra böyle bir heyecan aradılar. İşte ketojenik diyet, marketing stratejilerinin kurbanı olup kandılar. Bir şekilde bu diyeti takip etmek istediler. Bir yıl boyunca aralıksız olarak takip ettiler. Bu süreçte çok az enerjiye sahip oldukları için antrenmanları bıraktılar. Çok ciddi kilo verdiler. Ama sen kas kütleni kaybettiğinde kilo versen ne olur? Ne kadar sürdürülebilir bir pozisyonda olacaksın? Zaten bu sürece maksimum bir yıl dayanabildiler. Bir yıldan sonra o verdikleri kiloları fazlasıyla aldılar. Vücut bir yerden sonra patlak verecek. Sen neyi kısıtlıyorsan kendine bir süre sonra o kısıtladığın şey her neyse onu abartılı bir şekilde tekrardan uygulamaya, yemeye, içmeye artık bu neyse devam edeceksin. İşte aynı şekilde bu bizim kültürümüzde de var. Bunun sadece beslenmeyle, diyetle alakası yok. Herhangi bir davranışsal özellik de olabilir. Bir şeyi ne kadar kısıtlarsan o kadar çekici hale geliyor. Zaten işte kadın tecavüzlerinin, onların bunların ülkemizdeki tek sebebi bence bu. Klinik olarak bu psikolojik bir rahatsızlık baktığın zaman. Yani kendi kendine insan bunu yapar mı ya? Hani sevdiğin şeylerden kendini mahrum bırakıyorsun. Beslenmenin psikolojik kısmını tamamen görmezden geliyoruz. Ya sen doğarken, büyürken, işte bakteri profilinden bahsetmiştim değil mi 33. bölümde? Aralıklı oruç tutmadan, bakteri profilimizin küçük yaştan itibaren nasıl geliştiğinden, eğer bu profile göre beslenirsek çok daha sağlıklı olabileceğimizden. Aynı şekilde psikolojik olarak bazı besinlere duygusal bir bağ geliştiriyorsun büyürken. İşte gözleme, katmer, peynir, poğaça ne bileyim. Bunlar senin için özel bir anlam ifade ediyor olabilir. Ailenle bir araya geldiğinde yediğin baklava, sütlaç, o bu. Yani sen bunları hayatından çıkarıp görmezden gelip kendini böyle zorlaya zorlaya farklı bir diyet takip etmen sürdürülebilir olmayacak. Elbette bir yerde patlak vereceksin ve patlak verdiğinde hani frenleri boşalmış araba gibi kendini durduramayacaksın. O kısıtladığın şeyleri hayvan gibi yiyip hayvan gibi kilo alacaksın. O yüzden uzun vadede sürdürülebilir yöntem kas kütleni arttırmak. Çabasız, hiçbir şey yapmadan senin yerine enerji yakacak, şeker depolayacak bir organdan bahsediyorum. Ve kas kütlesini inşa ettiğinde koruması çok kolay. Düzenli olarak haftada 2-3 gün direnç antrenmanı yapacaksın. Bu kadar. Haftada 2-3 saatini veremeyecek misin? Hayatın boyunca takip edebileceğin bir beslenme programı söylüyorum sana. Sahip olduğun kas kütlesine göre. Hedeflediğin kilonun 1,5-2 katı kadar yüksek protein, hayvansal proteinler tüketiyorsun. Balık, tavuk, kırmızı et, hindi, yumurta, süt, peynir, yoğurt, protein tozu. Bunlardan protein ihtiyacını karşıladın. Meyve yiyorsun. Meyve yerken farklı renklerden yediğinden emin ol. Her renkte farklı bir vitamin mineral var. Kırmızı elma, yeşil elma, kayısı, mandalin, muz, kiraz. Bunların hepsinden farklı farklı renklerden meyve yemeye çalış. Ve sebze. Yeşillik yiyeceksin. Bu kadar. Ya beslenmeyi böyle komplike bir hale getirmenin anlamı yok. Beslenme basit. Yüzyıllardır bizim neler yediğimiz içtiğimiz belli. Diyetinin büyük bir kısmı hayvansal proteinlerden oluşuyor. Karbonhidratı meyvelerden alabilirsin. Aynı şekilde sebzelerden. Topraktan çıkan her şey senin için iyidir. Pakete giren gıdalardan uzak duruyorsun. Bu kadar basit. Ve yemekle olan ilişkini zaman içinde geliştirebilirsin. Yani sen uzun bir süre sonra ilk kez böyle bir temiz yemek yediğinde işte kırmızı ettir, tavuktur, işte yanına biraz brokolidir ya da yeşilliktir falan. Böyle bir ev yemeği yediğinde sana çok tatlı gelmeyebilir bu. Damak tadına uymayabilir. Ama sen bunu uzun süredir yemediğin için unuttun. Psikolojik olarak tekrardan bağlantı kurabilirsin o sağlıklı yemekle. İlk etapta birazcık fazla yağ koy, birazcık fazla tuz koy. Bir şekilde ne bileyim üzerine sos ekle falan kendine yenilebilir hale getir. Zaman içinde onları çıkarırsın. Çıkartmak zorunda da değilsin. Direnç antrenmanı yaptığın sürece, kas kütlen yüksek olduğu sürece aldığın fazla kalorileri vücudun bir şekilde tolere edecektir. Diyet yaparak değil, kasa kalori yaktır. Diğer bölümlerde bundan detaylı bir şekilde bahsettim. Karbonhidrat cycle'ından bahsetmiştim, carb döngüsünden. 16. bölümde bunun detaylarını bulabilirsin. 33. bölümde aralıklı oruç tutma, bakteri profili bunlardan detaylı bir şekilde bahsettim. Yine bu bölümleri izlediğinde detaylı bilgi elde edeceksin. 1970'li 80'li yılların başında yağ düşmandı. İşte yağ yememiz gerekiyor, obeziteye sebep olan şey bu, kalp hastalıklarına sebep olan şey yağ vesaire gibisinden yağ böyle bir düşman bellendi. Daha sonrasında yapılan araştırmalar sonucunda fark edildi ki yağ değil aslında şeker bizim damar tıkanıklığımıza sebep oluyor, kalp krizine yol açıyor. Çünkü vücudumuza fazla aldığımız şeker yağ olarak depolanıyor. Bu da uzun vadede kan yollarında damar tıkanıklığına sebep oluyor. İşte önceden marketteki ürünlerin hepsinde fat free yazarken işte yağsız o bu falan. Şimdi artık sugar free. Bütün içeceklerde onlarda bunlarda. İçiyorum tatlı nasıl şekersiz? Yani hani kimi kandırıyorsunuz? Sıfır kaloriyi de yazıyorsun arkasına. Zaten devlet de seni destekliyor %20 hata payı veriyor sana. Bir de işte bu ketojenik diyet patladıktan sonra Atkins diyet ortaya çıktı. Bu Atkins de tamamıyla hani aynı bokun laciverti diyebileceğin bir diyet. Baktılar ki düşük protein alınca işte çeşitli uzun vadede sağlıksal problemler ortaya çıkıyor. Atkins diyette aynı şekilde yüksek yağ, yüksek protein, sıfır karbonhidrat ya da çok az karbonhidrat şeklinde. Ketojenik diyetin biraz daha modifiye edilmiş hali. Tekrardan ısıtıp ısıtıp piyasaya sürüyorlar. Uzun vadede size mantığı anlatıyorum. Protein almak şart, zorundasın. Karbonu sen yağdan ve karbonhidrattan alıyorsun. Bunlar arasında oynayabilirsin. Zaman zaman yüksek yağ al, düşük karbonhidrat al. Zaman zaman yüksek karbonhidrat al, düşük yağ al. Bunlarla oynayabilirsin. İşte yüksek yağ aldığında bilişsel yeteneklerin çok daha güçlü olacaktır. Düşünme yeteneğin, işte kardiyovasküler egzersizlerin, vücudundan talep ettiğin şey de önemli. Bunlar daha iyi olacaktır. Ama sen gücünü, patlayıcı kuvvetini arttırmak istiyorsan karbonhidrat alman çok daha ideal. Ben demiyorum ki bunların tam tersi senaryoda bunları yapamazsın. Yaparsın. Ama hani tornavidayla çivi çakmaya benzer bu. Her aksiyon için kullanman gereken ekipman belli. Bunu kullanırsan işini çok daha hızlı göreceksin. Sindirim problemi çeken insanlar, özellikle işte bağırsaklarında bakteri profili ideal olmayan, zararlı bakteriler büyüten, sürekli şişkinlik yaşayan vesaire insanlar karbonhidratı düşürdüklerinde çok fazla rahatlayacaklar. Çünkü karbonhidrat o bakterileri besliyor. Aynı şekilde sinirsel hastalıklar çekiyorsan düşük karbonhidrat, yüksek yağ sana fayda sağlayacaktır. Karbonhidrat bir de sürekli olarak vücutta kan şekerini yükseltip işte senin şekerini tetiklediği için açlık hassasiyetinle oynuyor. Sürekli acıkıyorsun, daha fazla yemek istiyorsun. Düşük karbonhidrat, yüksek yağlı diyetlerde daha az yedikleri insanların görülüyor. Eğer gerçekten kendini böyle durduramıyorsan yemek yemekten, protein ve yağlara odaklanabilirsin. Protein ve yağ karbonhidrata nazaran sende çok daha fazla doygunluk hissi yaratacaktır. Beslenmendeki makro besinlerin hesaplamasını, kalori hesaplaması vesaire yaparken de şuna dikkat et. İşte sahip olduğun saf kas kütlesine göre alman gereken protein belli. 1,5-2 katı kadar protein alıyorsun. Diyelim ki 2000 kalori tüketen bir insansın. 60 kilosun. İşte yaklaşık 90 ila 120 gram protein alman gerekiyor. Her 1 gram protein 4 kalori. 4 ile çarptığın zaman 90 ya da 120 arasındaki hangi rakamsa alacağın kaloriyi oradan bulacaksın. Daha sonra bu kalori rakamını toplam alman gereken 2000'den düş. Geriye ne kadar kaldı? İşte 1600 küsür. Ondan sonra bunu da yağlara ve karbonhidratlara böleceksin. Yağın 1 gramında 9 kalori var. Karbonhidratın 1 gramında 4 kalori var. Buna göre aldığın karbonhidratın gramı çarpı 4, aldığın yağın gramı çarpı 9 yaparak kalori hesaplamalarını yapabilirsin. Karbonhidrat ve yağı aynı anda yükseltmek mantıklı değil. Birini yükseltiyorsan diğerini düşürmen senin için ideal olacaktır. Ben size bunların ikisini de denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyip görün, nasıl hissettiğinizi görün, vücudunuzu tanımaya çalışın. Diyetten diyete atlamayın. Her diyetten diyete atladığınızda işte yo-yo dieting, bundan bahsetmiştim. Vücudunuzdaki yağ hücrelerini arttırıyorsunuz. Yağ hücreleri arttığında kilo vermeniz, o yağlardan kurtulmanız gittikçe zorlaşıyor. Takip etmeniz diyetten detaylı bir şekilde bahsettiğimi düşünüyorum. Yine sorularınız olursa yorumlarda, YouTube yorumlarda sorabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.